Şiir Gemisi. Sevgili dinleyenlerimiz, şairin dediği gibi geçer gider hacegan ve ahular ve zaman. Evet, 2022 yılının Eylül ayından itibaren siz değerli dinleyenlerimize Şiir Gemisi'nde edebi yolculuk vaat etmiştik ve şimdi o yolculuğun bu hafta itibariyle nihayete erdiğini ilan ediyoruz. Her şeyi tadında ve zamanında bitirmenin verdiği gönül rahatlığıyla son kez sesleneceğiz sizlere. Feray Uz ve Bile Dayaman'ın birlikte hazırladıkları, ben Yasemin Pamukçu'nun sunduğu ve bugün Gökhan Polat'la çalıştığımız Şiir Gemisi'nde. Bugüne kadar anlatmaya çalıştığımız Tanzimat sonrası Türk şiirinin serüvenini şöyle bir hatırlatıp şiirin bugünkü meselesine dair sohbet edeceğiz. Pek tabii sizleri şiirsiz bırakmayacak ve Bile Dayaman'ın şiirlerinden bazılarını seslendirip biraz da onun şiirlerini konuşarak sizlere veda edeceğiz. Hoş geldiniz Bile Dayaman.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.
Ne güzel bir iş yaptık değil mi biz?
Kesinlikle çok güzel bir yolculuktu benim açımdan da.
Hı hı.
Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sizlerle bir arada olmak, sizlerle bu güzel programı hazırlamak, sizlerle bu yolculuğa çıkmak benim için tarifi mümkün olmayan bir histi, benim için tarifi mümkün olmayan bir şerefti. Bu konuda gerçekten çok şerefyab oldum, onure oldum. Çok mutluluk duyuyorum gerçekten bu süreçten. Daha sonrasında TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı yöneticileri, çalışanları, Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanları, yöneticileri, emekçileri, her birine gönülden şükranlarımı arz ediyorum.
Biz de çok teşekkür ederiz. Çünkü ufkumuzu aydınlatan başka bir yolculuğa çıktık sizinle birlikte Şiir Gemisi'nde. Edebiyatımızın en güzel dallarından biri olan şiiri pek çok farklı boyutuyla ele aldık. Örneğin bugün Tanzimat şiirinin işte Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat Dönemi ve sonrası şiirlerini şöyle bir özet olarak konuşacak olursak.
Evet. Zaten programımıza biz Tanzimat'la başlamıştık.
Hı hı.
Daha öncesine de gidebilirdik. Fakat zamandan dolayı, sahip olduğumuz zamandan dolayı ve daha çok Cumhuriyet sonrasını irdeleyeceğimiz için Tanzimat'la başlattık. Çünkü herkesin malumudur ki Türkiye'de Tanzimat parantezi açılmıştır. Hı hı. Fakat bir türlü kapanamamıştır. Edebiyatta da böyledir. Tanzimat döneminde o şiirdeki dönüşümü ele almaya çalıştık. Namık Kemal'lerle, Şinasi'lerle bu yolculuğa başladık. Akabinde Servet-i Fünun dönemindeki şiir anlayışımızdan şiirin o ağdalı dile tekrar dönmesi ve sadeleşme çabalarının başladığı dönemden bahsettik. Sonrasında münferit bir topluluk olarak ortaya çıkan ve milli edebiyatçılardan önce milli edebiyat akımının o gümbürtülü sesine bir şerh koyan Fecr-i Ati'den bahsettik. Ahmet Haşim'den bahsettik. Sonrasında Ziya Gökalp'lerin, Mehmet Emin Yurdakul'ların döneme damgasını vurduğu milli edebiyat akımını irdelemeye çalıştık.
Hı-hı.
Ve bundan sonraki programlarda daha çok münferit olarak şairlerin kendi hayatlarını, edebi görüşlerini, şiire dair görüşlerini paylaşmaya, aktarmaya çalıştık. Birçok kıymetli şairimizin şiirlerini sizin güzel sesinizden dinledik.
Teşekkür ederim.
Hatırlayacak olursak da
hangi şairler vardı diye soracak olsun.
O kadar çok şair konuştuk ki. Aslında şiir dünyası derya deniz. Biz seçebildiğimiz kadarını,
doğru,
en çok bilinenleri, şiire dair kanon diyebileceğimiz,
hı-hı,
artık yazdıkları edebi manada kanun hükmünde muamele gören şairleri tercih etmeye çalıştık.
Bir de aslında hani dinleyenlerimizin en çok sevdiği şiirlerdi belki değil mi?
Evet.
Meraklısına baktığınızda,
kesinlikle,
da onların da en sevdiklerini seçmiştiniz,
evet,
siz.
Bu gayret içerisindeydik. Bu şairlerin arasında kimler vardı? Hatırlamaya çalışayım hemen. Nazım Hikmet vardı, Necip Fazıl vardı, Cahit Külebi vardı, Ahmet Hamdi Tanpınar vardı, Yahya Kemal Beyatlı vardı, Cahit Sıtkı Tarancı vardı, Beş Hececiler vardı, Faruk Nafiz Çamlıbel,
hı-hı,
özelinde. Yedi Meşaleciler vardı. Ziya Osman Sabalar vardı. Onun haricinde o kadar çok şair konuşmuşuz ki.
Turgut Uyar konuştuk, evet, Cemal Süreya konuştuk.
İkinci Yenicileri konuştuk, öncesine birinci, hı-hı, Yenicileri konuştuk. Orhan Veli'yi, Oktay Rifat'ı,
tabii,
Melih Cevdet'i.
Tabii.
İkinci Yeni'yi konuştuk, Sezai Karakoç'u konuştuk. Mehmet Akif'i, Arif Nihat Asya'yı.
Ahmet Arif konuştuk.
Ahmet Arif'i, son programlarda Atsız'ı konuştuk. Onun haricinde hatırlayabildiklerim bunlardı.
Gerçekten o kadar çok kişinin şiirini ve hayatını ve üslubunu edebiyata yansıtmış oldukları, kattıkları ile ilgili o kadar çok şey konuştuk, evet, ki.
Fazıl Üstün'ü, Dağlarca'yı konuştuk.
Vallahi meraklısı neler konuştunuz derse bizim podcastlerimizi dinlerler. Evet. Öyle evet. Diyelim artık biz. Peki şiire dair bugünün penceresinden bakıldığında siz neler görüyorsunuz? Siz neler söylemek istersiniz?
Ben bir şiir okulu olmamasından yakınıyorum.
Hmm.
Günümüzde bir şiir okulu yok. Şiir okulundan kastım mücerret, yani soyut bir kavram. Neyi kastediyorum? Şimdi biz bu dönemleri incelerken şiir meraklıları da bilir ki her şair aslında başka bir şair doğurmaya gebedir. Tıpkı Marlowe'un Shakespeare'i doğurduğu gibi, tıpkı Yahya Kemal'in Tanpınar'ı doğurduğu gibi bizde. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Bu iş bir okul, bu iş bir terbiye ve bu iş bir matematik meselesi, teknik meselesi. Dolayısıyla ben günümüzde şiire dair çabaların çok bireysel, çok münferit kaldığı kanaatindeyim. Kolektif bir bilinç oluşmadığını düşünüyorum şiirle ilgili olarak. Şiir yazan çok insan var. Zaten biz her 3 kişiden 5'i şair olan bir milletiz. Bu konuda şüphe götürmez. Fakat şiire dair konuların, şiire dair teknik meselelerin çok böyle bireysel çabalarla sınırlı kaldığını görüyorum. Bazı konular açısından şiirin gelişmesinin gölgelendiğini düşünüyorum.
O zaman yani sizce şiirin okulu olabilir, olmalıdır.
Evet, evet. En azından bir etkileşim alanı olmalı. Büyük Türk şiiri dediğimizde, şimdi örnek vereyim. 1940'larda ya da 1950'lerde yaşıyor olsaydık ve şiir yazıyor olsaydık, biz muhakkak ikinci yenicilerle bir vesileyle tanışmış olurduk.
Doğru.
Günümüzde böyle bir etkileşim yok. Neden? Çünkü enformasyon çağındayız. Artık dijital çağdayız. Analog çağda değiliz. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama bilgi zannettiğimiz akış da çok fazla. Dolayısıyla neyin şiir, neyin şiir olmadığını bile bugün biz tartışamıyoruz.
Bledeyaman, şöyle bir şey duymuştum ben. Rahmetli Cemal Safi'nin zaman zaman böyle toplantılar yapıp, evet, işte aslında belki bu amaca hizmet eden bir şey. Türkiye'nin farklı yerlerinden, evet, şairlerin gelip de işte o günkü o toplantıya katılıp şiirlerini okuduğu, evet, şiir sohbetlerinin olduğu böyle gruplar olduğunu biliyordum. Hala
doğrudur.
Var mıdır acaba?
Bunlar var. Böyle organizasyonlar yapılıyor. Fakat bu organizasyonlar çok yerel kalıyor. Bir türlü genele hitap edemiyor.
Anlıyorum.
Genel manada organizasyon olarak tanımlayabileceğimiz gruplaşmalar bile, çabalar bile aslında genelleşemiyor. Yani herkese alakadar etmiyor nedense. Çünkü önceliklerimiz farklı. Yaşadığımız çağ içerisinde alışkanlıklarımız değişti. Örneğin benim kendi kuşağımdan ya da bizden sonraki, bize yakın kuşaktan, ben 91 doğumluyum. Artık 30'lu yaşları devirdik biz. Fakat 20'li yaşlarda çok yetenekli arkadaşlarımız var. Örnek verecek olursam Mevlüt Kağan Akçatepe gibi, Alperen Alparslan Gözen gibi çok yetenekli genç kardeşlerimiz var. 20'li yaşlarda kitapları çıktı bu arkadaşların. Gerçekten şiire dair böyle düşünen, şiire dair kafa yoran ve çok kendi güzel poetikasını şimdiden oluşturmaya çalışan,
harika,
farklı meslek gruplarında. Bunların bir kısmı edebiyatçı, edebiyat okuyor. Bir kısmı mezun, iş hayatında yer alıyor. Bu isimleri çoğaltabiliriz.
Evet.
Şimdi bunlar benim aklıma gelenler.
Anladım.
Misaller söylüyorum. Bir başkasına sorsak o da farklı isimler verecek. Fakat biz kendi içinde yaşadığımız çağın dertlerini, sorunlarını anlatarak yaşadığımız topluma ayna tutabiliyorsak gerçek manada sanatla ilgilenmiş oluyoruz. Bizim bu noktada eksikliğimiz var diye düşünüyorum. Çünkü şiirde herhangi bir şey anlatmanın, herhangi bir şeyi dert edinmenin biraz da böyle burun kıvrılarak bakıldığı bir çağdayız. Neden? Çünkü öncelikleriz başka. Önceliklerimiz başka olduğu için, az önce de söylediğim üzere alışkanlıklarımız değiştiği
oysa
için.
Oysa ki şu açıdan baktığınız zaman, yani önceliklerimiz başka dediniz ya Bledeyaman. Madem ki böyle hızlı bir çağdayız ve bizim zamanla ilgili bir derdimiz var. Bir roman okumak belki çok uzun gelebilir,
evet,
bize, ya da bir tarih kitabını okumak. Ama bir şiir bunların tümünün süzülüp ve en kısa şekilde bize böyle hap niyetine verildiği bir türdür.
Kesinlikle.
O yüzden daha kıymetli
muhakkak
ve biraz daha değer
muhakkak
bilinmesi gerekiyor.
Kesinlikle. Ben de aynı şekilde sizin gibi düşünüyorum, size katılıyorum. Zira her şiir bir müzedir. Duygularımızın, fikirlerimizin, hasletlerimizin, yaratılış kodlarımızın, hasretlerimizin, umutlarımızın, sevinçlerimizin, aşklarımızın, öfkelerimizin ve nice duygularımızın sergilendiği bir müzedir şiir.
Doğru.
Bu bakımdan şiirin önemini zaten tartışmaya lüzum görmüyorum. Dediğim gibi içinde yaşadığımız toplum, şimdiki sosyologların tabiriyle postmodernizm sonrası, metamodern çağ denilen bu çağda şiir konuşmak bile aslında çok iddialı bir iş. Şiir söylemek de çok iddialı bir söylem. Çünkü şiirin de kendi içindeki önceliği değişti. Eskiden bir edebiyat dergisinde yeni bir genç bir şairin şiiri yayımlandığında ve dönemin büyük şairleri, usta kalemleri o şiire kulak kabarttığında, o şiirle ilgili yazı kaleme aldığında ya da yorumda bulunduğunda o şiire başlayan genç için bu büyük bir kıvanç kaynağıydı. Sanatsal açıdan da, edebi açıdan da, sosyal açıdan da büyük bir şeydi. Şimdi biz bunu göremiyoruz. Ben örnek vereyim. Mahbube Hal Beyanı şiirine şu an günümüzün yaşayan en büyük şairlerinden olan Hilmi Yavuz bir yorum yapmıştı. Mesela bu şiirde tahkiye var, öyküleme çok fazla diye bir eleştiride bulunmuştu. Ben o zaman çok heyecanlandığımı hatırlıyorum.
Hilmi Yavuz'un eleştirisi çok kıymetli tabii.
Benim için çok kıymetli bir şeydi mesela. Keşke bunun üzerine gidebilseydik, keşke bir araya gelebilseydik ya da denk gelebilseydik. Hani kastetmek istediğim şu, denk gelemiyoruz. Yani bir araya gelemiyoruz. Bugün şiiri mesele eden insanlarla, şiir yazan insanlarla sebep ne olursa olsun bir türlü bir araya gelmiyoruz. Çünkü hayat gailesi gerçekten o kadar herkesi sarmış durumda ki.
Acaba bunun öncülüğünü işte Hilmi Yavuz gibi böyle çok değerli isimler yapmalı, lokomotif olmalı ve ardından gelecek olan kitleyi bir şekilde bir araya getirip bir şey başlatmalı mı? Yani bir başlangıca mı ihtiyacımız var?
Kesinlikle bu çok güzel bir tavsiye bence. Bugün yaşayan birçok şair var. Büyük şairler gerçekten de. Fakat dediğim gibi o büyüklerimizin yol gösterici, edebi manada, şiirsel manada bir okul kurabilecek zannederim zamanları yok. Yani onlara sorsak zannederim böyle söyleyecekler. Diyecekler ki muhtemelen kaç şiirimi okudun ya da kaç şiirimi okudunuz? Tartışmalar böyle başlar.
Sizin için zor mudur bunu yapmak? Hani genç bir şairsiniz belki ama sizin de farklı bir mesleğiniz var. Ama hani büyüklerden beklemektense acaba biz bu, gençler mi harekete geçsek?
Muhakkak. Zaten bizim yapmak istediğimiz hani bu programı yapmamızdaki en büyük motivasyon da buydu diye düşünüyorum. Ben ve benim gibi düşünen kim olursa şiirle ilgilenen ve bu ilgisini her fırsatta kamuoyuyla paylaşan, dile getiren arkadaşlarla bundan sonra daha sık bir araya gelmeyi
lütfen
ve şiirle ilgili meseleleri, özellikle şiirin bugünkü meselelerini ele almayı çok isterim.
O zaman bir yerden başlayacağız ama öncelikle bir Mahbube'yi okuyalım bakalım. Bu güzel, olumlu eleştirileri hak eden Mahbube'yi ben çok seviyorum. Çok da severek okuyacağım bu Bileda Yaman şiirini. Mahbube Hal Beyanı. İyi değilim Mahbube. İlk kez bulutlar yük üzerimde ve ilk kez yolculuk uzun. Kimse farkında değil huzursuz olduğumuzun. İyi değilim Mahbube. İlk kez yıldızlar dargın bana ve ilk kez sükunet uzun. Kimse farkında değil mutsuz olduğumuzun. Eskiden tamamlar gibiydi her şiir gözlerim. Şimdilerde maviliklerin en azılı has mıyım? Bir de bıraktın bana dargın yıldızları saymayı. Hem küllükler doluydu ağzına kadar, hem bu saatlerde şiirler katlar. İyi değilim Mahbube. Ne ince alayları seziyorum artık, ne siyasi tarih meraklısıyım. Ama ben hep bıraktığın yerdeyim. Bir Türkmen sagusuyla yine ağlıyorum. Hala sıskayım, hafif de kambur. Yine caz dinlerim, arada tambur. İyi değilim Mahbube. Spor ayakkabı giyiyorum. Ne kalın sözleri kovalıyorum artık, ne ceza hukuku meraklısıyım. Eskiden gezdirir gibiydi her şehri gözlerin. Şimdilerde seyahatlerin en azılı has mıyım? Bir de bıraktın bana karanlık yollara bakmayı. Hem param yoktu bir kuruş kadar, hem bu saatlerde şehirler gaddar. İyi değilim Mahbube, bunda suçun çok. Peki sizin şiir serüveninizi ilk bölümde dinlemiştik belki ama evet, bize bir kez daha anlatır mısınız? Çünkü üzerinden çok program geçti ve eğer biz bir bitiş programı yapıyorsak bence Bleda Yaman'ın da şiirle olan o yakınlığını öğrenmemiz gerek.
Tabii ki dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Her şiir aşkla başlar. Bunu her şair bilir. Her iyi şiir okuyucusu da bilir. Her büyük şairin ilk şiirleri aşk şiirleridir. Bu konuda herhalde herkes mutabıktır. Benim de ilkokulda şiirden önce piyese bir ilgim vardı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde okudum, büyüdüm. Oralıyım. Kulakları çınlasın, Bolvadin dershanesine gittim ben yıllarca. Oranın çok kıymetli öğretmenleri vardı, çok kıymetli edebiyatçıları vardı. Rahmetli Osman Göker hocamız vardı, çok iyi bir edebiyatçıydı. Nur içinde yatsın. Fevzi Gümüş hocamız vardı, çok iyi bir tarihçiydi. Onların telkinleriyle onun yanında bizim Bolvadinliler Dayanışma Vakfı var. Bu vakıf hala günümüzde de faaliyet yürütüyor. Kısaltması Boldav. Boldav'da tiyatro kulüpleri, fikir kulüpleri vardı. Ben tiyatro kulübünün seçmelerine katılmıştım ve birincilik de kazanmıştım. Tiyatroya çok meraklıydım, piyese çok meraklıydım. Ve yani ilkokul 5. sınıfa kadar da birçok müsamerede, birçok oyunda görev almaya çalıştım. Çok hevesliydim çünkü. O alanda bir yeteneğimin olduğunu düşünüyordum. Keza lisede de devam ettim piyeslerde oynamaya, piyes yazmaya vesaire. Fakat şiir nerede devreye girdi? Şiir Hüseyin Nihal Atsız'ın Deli Kurt kitabını okumuştum ben o zaman. Deli Kurt kitabındaki tarif ettiği Gökçen hayal dünyamı işgal etmişti. Ve o dershanede de ona çok benzediğini düşündüğüm bir kız görmüştüm. Dolayısıyla tam o dönem, bunlar çocukluk şeyleridir tabii. Bir şiir yazmışım ama bir dörtlük. Ben bu şiiri yazdım. İlkokul 4. sınıftayım bu arada. 10 yaşındayım. Sonra sınıfta okudum. Arkadaşlarımla paylaştım. Bir vesileyle Fevzi Gümüş hocamız, o dershanenin müdürü, bir vesileyle bu şiirden haberdar oldu. Nasıl oldu orasını anımsayamıyorum ama. Sonra beni odasına çağırdı. Dedi ki, sen dedi hiç Nazım Hikmet ismini duydun mu dedi. Ben dedim duymadım, bilmiyorum. Ben o dönem gerçekten de çok az şairin ismini duymuşumdur. İlkokuldayım çünkü.
4 yani.
Daha çok destan şairleriyle büyüdüm
doğru,
ben.
Doğru, tabii.
Dolayısıyla dedi ki Nazım Hikmet'in bir şiiri var. Senin bu yazdığın dörtlük o şiirden aşırılmış dedi. İntihal yapmışsın dedi. Ben de böyle utandım. Ama gerçekten hiç Nazım Hikmet'i duymamıştım. O sarı saçlı, mavi gözlü bir devdi.
Evet.
Benim şiirim de yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi. O sarı saçlı, mavi gözlü bir devdi. O bir pırlantayı sevdi ama o pırlanta sahteydi. O bir gül sevdi ama o gül dikenliydi gibisinden. Çok basit.
Ama başı aynı, öyle mi?
Evet.
Tesadüfe bakın.
Çok böyle benzer dizeler vardı. İlk şiir maceram böyle başladı diyebilirim. Sonrasında zaten lise çağlarımda artık kıvılcımlanan şiir aşkı üniversitede artık yangına dönüştü. Ben piyesi bıraktım, kız kardeşim oradan devam etti. Kız kardeşim tiyatroyla ilgileniyor.
Öyle mi? Harika.
Onun ismi de Almıla. O tiyatro serüvenine başlayınca ben de şiir serüvenini devam ettirmem gerektiğini ve artık şiir üzerine düşünüp şiirle, tabir yerindeyse şiirle kafayı bozmam gerektiğini amiyane tabirle düşündüm. Ve sonra ne mutlu ki bana iki kitap bu işin meyvesi olarak dökülmüş oldu.
Çok güzel. O zaman sizden bir şiir dinleyelim biz şimdi. Hangi şiir olsun, hangi şiir olsun?
Bulut Avcıları olabilir.
Haydi o zaman Bulut Avcıları'nı sahibinin sesinden dinliyorsunuz.
Biz ki namdarıyız şule-i şevkin. Uzanır ebede harbimiz bizim. Bilmeyiz ecrini sefanın zevkin. Bin kere kırılmış kalbimiz bizim. Düşmüşüz hürriyet vatan aşkına. Çevirmez acılar bizi şaşkına. Kapılmam esaret denen taşkına. Bükülmez boynum, kırılmaz dizim. Atiye koyduğum nokta saklıdır. Zaferim bilenmiş okta saklıdır. Bilinmez halimiz yokta saklıdır. Kalp ile duymadan serilmez gizim. Ne yolumuz biter ne de yolcumuz. Bulutlar peşinde koşmak borcumuz. Korkudan arınmış ölüm burcumuz. Kibirli göz ile sürülmez izim. Ben bu şiiri ne zaman yazdığımı hatırlıyorum çok net. Bu Suriye'deki meseleler başladığında, oradaki Türkmen kardeşlerimizin, soydaşlarımızın direnmeye başladığı zamanlardı. Oradaki bir yine baskın üzerine, orada şehitler verilmişti, yaralılar vardı. Kafamda bir şey canlanmıştı, böyle bir bütün olarak Türk ordusunun, Mehmetçiğin, ruhunun dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, dünyanın neresinde ikamet ederse etsin, adı Mehmet olan herkesin bünyesinde o ruhun tezahür ettiğine inananlardanım. Öyle bir ruh haliyle yazılmıştı. O da ne hatırlıyorum ama böyle bir sembolizm kurmuşum.
Sembolizm dediniz. O zaman hemen şu soruyu soracağım. Sizin oluşturduğunuz poetikayı biraz tanımlayabilir misiniz bize?
Esasında benim kabul ettiğim poetika şu. İnsanın kendisini tanımlaması, tarif etmesi çok zordur. Ama en azından bu konuya dair görüşümü paylaşabilirim. Benim kendi poetikama dair yapmak istediğim şey aslında imgelem kurmak. Ben imgelem delisi bir şiir işçisiyim. Metin Altıok'un dediği gibi şiirin saati kavrama değil, imgeye ayarlıdır diyor. Çok güzel bir tabir bence.
Ne demek?
Hakikaten de öyle. Şiirin saati kavrama değil, mefhuma değil, imgeye ayarlıdır. Yani şiir imgeyle çalışır.
Yani kavramla çalışmaz.
Doğrudur. Şiirde tanımdan olabildiğince uzak kaçmaya çalışıyorum. Şiirde imgelem kurmaya, anlatacağım bir şeyi sembollerle anlatmaya gayret ediyorum. Benim aslında poetikamın özeti de bu.
Evet.
Sembolistlerden etkilenmiş olabilirim. Bizi etkileyen şairler de esasında sembolistlerden etkilenen büyük şairlerdi. Ahmet Haşim, Yahya Kemal. Bunlar hiçbir zaman saklamadılar. Baudelaire, Fransız şair, gerçekten Türk şiirinde büyük bir iz bıraktı. Biz de o izin takipçisi olmaya bu çağda, bu devirde devam ediyoruz. Çünkü bizim sevdiğimiz şairler de, okuduğumuz şairler de ister serbest yazsın, ister heceyle yazsın, tarzı ne olursa olsun muhakkak bir sembolizm etkisi görüyoruz.
Pek çok şairin İstanbul şiiri vardır ya, sizin de İstanbul şiiriniz var mı?
Benim İstanbul şiirim var. Ben İstanbul olsam diye bir şiir yazmıştım. Onun hikayesini de zannedersem bir programda bahsetmiştim ama yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben Ankara şairi olarak tanımlıyorum kendimi. Çünkü 2009'dan beri Ankara'dayım. Okulu burada okudum, mülkiyeyi burada bitirdim, burada mesleğe başladım. Kamu görevlisi olarak burada hayatıma devam ediyorum. İstanbul'da şiir yazmak biraz bana hadsizlik gibi geliyor. Ya da İstanbul'la ilgili şiir yazmak. O kadar güzel İstanbul şairlerimiz var ki, o kadar çok İstanbul şiiri var ki. Fakat kıymetli eşimle, o zaman nişanlıydık, İstanbul'da gezerken Eminönü'nden yukarıya doğru tırmanıyorduk. Yorulduğunu fark ettim eşimin. O an ağzımdan bir şey çıktı. Dedim ki ben İstanbul'un yerinde olsam yormam yorgun yokuşlarda seni yürüterek dedim.
Yok, siz bunu anlatmadınız daha önce.
Anlatmadım.
Yoksa ben unutmazdım bu kadar çarpıcı bir şeyi.
Biz böyle yukarıya doğru çıkarken Cağaloğlu'na doğru Eminönü'nden böyle bir şey çıktı ağzımdan. Çünkü onun yorulduğunu fark ettim. İyi de gezmiştik. İstanbul'a ilk gelişiydi onun da.
Bir de nişanlıyız zaten, evet. Daha.
Ondan sonra öyle bir şey çıktı ağzımdan ve çok hoşuna gitti bu.
Çok güzel.
Ben de dedim ki bunu tamamlamam icap eder. Artık bu bir dize olarak çıktı benim ağzımdan. Yormam yorgun yokuşlarda seni yürüterek. Ben İstanbul olsam sana hemen denizimi gösteririm diye bir latifede bulundum
çok
aslında
güzel.
Ama sonra bir şiire dönüştü.
O da ben İstanbul olsam oldu.
Ben İstanbul olsam oldu. Ben o şiirde ki Kediler ve Kadınlar kitabının arkasında da anlattım notlar kısmında. Bu şiiri yazmadan önce onlarca İstanbul şiiri okudum.
Evet.
Normalde yapmayacağım bir şey. Ben bir şiir yazarken mesela şiirin bakirliğine inanırım. Onu böyle şey yapmak istemem.
Her türlü etkiden arınmış olsun diye.
Her türlü etkiden arınmış olsun isterim. Çünkü özgün olamamaktan korkarım, çekinirim.
Zaten ilk şiirinizde ağzından çaldığını söylenilmiş, yani intihal denilmiş. Şimdi dikkat etmez miyiz?
Muhakkak. Dolayısıyla bu şiirde ustalara saygı duymak, ustalara selam göndermek babında kendi çapımda göndermeler yaptım. Ziya Osman Sabah'dan tutun Necip Fazıl'a, Necip Fazıl'dan Yahya Kemal'e, birçok İstanbul'la ilgili Atilla İlhan'a keza. İstanbul şiiri olan birçok şaire gönderme yapmaya gayret ettim.
Evet, o zaman ben de okuyayım ben İstanbul
Tabii
olsam
ki.
Şiirini. Birden açıldı birbiri ardınca perdeler. şehrin şamdanları parıldamaya başladı. Martılar birazdan rüzgarı deler. Ruhumuzda akan zaman nasıl da yavaşladı. Bizi sarhoş etmesin diye yalvarmayacağız buraya. Kurşun kubbelerin ihtişamında, kayıp şairlerin tılsımında kaybolmayacağız. Ben İstanbul olsam sana denizimi hemen gösteririm. Yormam yorgun yokuşlarda yürüterek. Hengamemi gizlerim mesela. Gülüşünü yeni manzaram yaparım. Sekizinci bir tepem olur, ikinci bir boğazım. Ne patırtım duyulur, ne kıyamet avazım. Ben İstanbul olsam ellerini gökle birleştiririm. Kuleler arasında bulutlara şarkılar söyletirim. Saray burnunda heyelan kesilir, sirkecide hasretler. Divan yolu, fındıklı, salacak, dört tarafı vuslatla kuşatırım ancak. Eski libaslarımı giyerim senin için, ulu minareli heybetim belirir. Köprülerin altı ışık ışık köpürür. Gözlerin kirlenmesin diye tüm inşaatları durdururum. Ben İstanbul olsam, gözlerini kapatınca da beni görmeni isterim. Ben İstanbul olsam, Beyoğlu tepinirken Karacaahmet ağlamaz. Fatihli ile Beşiktaşlı sarmaş dolaş olmuştur. Remlaklı semtlerim saçlarına dolanır. Sessiz diyarlarımda yolun gözlenir. Çarşılarımda kokun aranır. Koşuşturur çaylak çaycılar. Vapurlar yalnızca iki kıtayı bağlamaz. İki yürek yekpare olmuştur. Kim gelse bana önce kucak açar, sonra iyice bir tanırım. Ben İstanbul olsam Ankara'yı kıskanırım. Evet, ben İstanbul olsam da böyle bir şiir demek ki. O zaman şiire dair şimdi bazı hedefler oluşturduk kendimize. Evet. Bu programın sonunda yeni adımlar atmak istiyoruz
İnşallah.
Biz. İnşallah. Umarım. Bir sonraki şimdi iki kitabınız var. Mahbube-i Hal Beyanı, sonrasında da Kediler ve Kadınlar var. Yeni bir kitap gelecek mi?
İnşallah, düşünüyorum.
Öyle mi?
Evet. Yakın zamanda olmasa da orta vadede diyelim. Yeni bir çalışmayla okurla buluşmak için ben de sabırsızlıkla, heyecanla bekliyorum.
Biz de heyecanla bekleyeceğiz yeni kitaplarını, yeni şiirlerinizi. Çok büyük bir keyifti gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz her türlü katkı için.
Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten samimi söylüyorum. İçimden gelerek minnetle, şükranla, herkese samimi duygularla ve heyecanlı bir şekilde selamlarımı gönderiyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Programın başında da söyledim, yinelemek istiyorum. TRT Dış Yayınlar Dairesi yöneticileri, çalışanları, emekçileri, herkesi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
Teşekkür
herkese
ederiz.
Şükranlarımı arz ediyorum. TRT gibi Türkiye'nin belki de en güzide kurumlarından birinde böyle bir işte sizler gibi gerçekten nadide insanlarla, sizler gibi kıymetli büyüklerimle böyle bir işin parçası olmak benim hayatımdaki belki de en güzel işlerden biriydi. Dinleyenlerimizin huzurlarında sizlere de bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum.
Biz sizin o velut dersiniz ya siz, hani evet, doğurgan kişiliğinizle yeni önerilerle ufkumuzu farklı şekilde açacağınızı düşünüyoruz. Bunu bir veda olarak düşünmek asla evet, istemiyorum ben de.
Ben çünkü, de esasında istemiyorum.
Evet, yani her bitiş, evet, belki şiir gemisiyle şiirin bir bölümünü tamamladık ama elbette gideceğimiz daha çok yol, farklı evet, yollar vardır muhakkak, denemek istediğimiz hayat bu. Çok teşekkür ederiz sevgili dinleyenlerimiz, bize eşlik ettiğiniz için. Şiir gemisinden Bile Dayaman, Feray Uz birlikte hazırladılar programı. Gökhan Polat'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Şiir gibi günler diliyorum size. Hoşçakalın. Şiir gemisi.